Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 32. ayrım. Kumda ne kadar yattığını bilmiyordu ama bir süre sonra kızgın güneş ışınlarının çıplak bacaklarını batarcasına yatmakta olduğunu hissetti. Yavaşça doğrulup oturdu. Korku dolu gözlerle suya baktı. Koca hayvanı orada, kumlar üzerinde, çaresiz durumda görmeyi bekliyordu. Oysa yoktu. Besbelli bir dalga onu kaldırmış, derin sulara kaçmasını olanak vermişti. Görünürlerde izi bile kalmamıştı. Senten soluğunu salıverdi. Güvensiz bir hareketle ayağa kalktı. Vücudu bitkin ve zayıftı. Başını eğip kendine baktığında, hayvanın koca gövdesi yanında ne kadar çaresiz olduğunu düşündü. Çarptığı yerler daha şimdiden çürümeye başlamış, mavi bir renk almıştı. Eteği yırtılıp gitmişti. Papuçlarını zaten gemiden suya atlarken kendisi fırlatmıştı. Üzerinde ıslak hasta bakıcı gömleği ve diz üstüne kadar inen külotundan başka bir şey yoktu. Korkunç bir utanç duydu. Çabucak çevresine bakındı. Ömründe insanlardan bu kadar uzak bir yerde bulmamıştı kendini. Burada beni gözetleyecek kimse yok diye düşündü. İçgüdüsel bir hareketle elleriyle hedef yerini örtmüştü ama gereği olmadığını anladığı anda elleri tekrar iki yanına sarktı. Belinden sarkan bir şeye değdi. Örneğin çakısıydı bu. İpin ucunda sallanıyordu. Elini alıp okyanusa doğru baktı. Tüm suçluluğu ve pişmanlığı bir anda geri döndü. "Sana hayatımı borçluyum," diye fısıldadı. "Oğlumun hayatını da. Ah Ernie, hala yanımızda olmanı ne kadar çok isterdim." Yalnızlığını öyle kuvvetle hissetti ki tekrar kumların üzerine çöktü. Yüzünü ellerine gömdü. Güneş onu bir kere daha ayılttı. Teninin yine yanmaya, batmaya başladığını hissetmişti. Susuzluğu da onu tekrar rahatsız etmeye başladı. "Kendimi güneşten korumam gerek." Sürüklenerek doğruldu, ayağa kalktı. Çevresine daha bir dikkatle baktı. Sapsarı kumlarla kaplı bir plajdı. Geride dam gibi kumullar vardı. Plaj bomboş, körfez gibi oyuktu. İki yanındaki burunlar görüş alanını daraltıyordu. Burunların arasını 20-30 kilometre olarak tahmin etti. Çorak, bomboş bir yerdi. Ne bir kaya, ne bir yaprak, ne bir bitki, ne bir kuş, ne bir hayvan, ne de güneşten korunabilecek bir siper. Gözlerini denizden çıktığı kıyıya çevirdi. Salın kalıntılarının orada yüzmekte olduğunu gördü. Tente bezinin birazını kesip beline doladı. Kendine bir etek yaptı. İpi kuşak gibi bağladı. Sonra bezden biraz daha kesti, başını ve omuzlarını güneşten korumak için bir şal yaptı. Of! Öyle susadım ki. Kıyıda durmuş, ileride oynaşan yosunlara doğru aç gözlerle bakıyordu. Susuzluğu, yosun suyuna karşı duyduğu tiksintiden baskındı ama köpek balığı korkusu her iki duyguyu da yeniyordu. Denize arkasını döndü. Gerçi vücudu, ağrılar, sızılar içindeydi. Bacakları, kolları, koyu mor çürüklerle kaplıydı ama yine de tek şansının yürümeye başlamak olduğunu biliyordu. Gidilecek bir tek yön vardı. Cape Town buraya göre güneydeydi. Ama ondan daha yakında o garip isimli Alman kasabaları vardı ya da kentleri. Adları büyük bir çabayla hatırlayabildi. Swakopmund, Lütherischburg, en yakındakine besbelli 500 kilometre kadar yol vardı. 500 kilometre. Bu uzaklık birden cesaretini kırdı. Bacakları su gibi oldu. Kumların üzerine çöktü. "Ne kadar uzak olduğunu hiç düşünemeyeceğim," dedi kendi kendine sonunda. "Yalnızca bir aradım, bir aradım düşüneceğim." Büyük bir çabayla ayağa kalktı. Eklemlerinin sızısını duydu. Deniz kıyısında topallayarak ilerledi. Islak kumlardan gidiyordu. Islak olunca kumlar daha sert bir taban oluşturuyordu. Yavaş yavaş kasları ısınınca vücudundaki tutulmuşluk da azaldı. Adımlarını biraz daha büyütebildi. "Birer adım, birer adım," dedi kendi kendine. Yalnızlık en büyük düşmandı. İzin verse sırf bu yeterdi onu yere vurmaya. Çenesini havaya kaldırdı, karşıya doğru baktı. Plajın ucu bucağı görünmüyordu. İnsana korku veren bir tek düzelik, bir değişmezlik içindeydi. Saatlerce yürümenin hiçbir etkisi olmuyor gibiydi. Kendini dolap beygiri gibi olduğu yerde dönüyor sandı. Önünde hep aynı kumlar uzanmaktaydı. Hiç değişmeyen deniz hep sağında, kumullar duvarı hep solundaydı. Onun üzerinde de süt rengi bir gökyüzü. "Hiçbir şeyden, hiçbir şeye doğru yürüyorum," diye fısıldadı. Bir insan görmenin özlemiyle kavrulduğunu hissetti. Çıplak ayaklarının tabanları acımaya başladığında, oturup onları inceledi. Deniz suyu, taban derilerini yumuşatmış, sarı kumlar da hemen hemen cılk et kalacak biçimde derisini yüzmüştü. Ayaklarına tente bezinden parçalar sarıp bağladı. Yoluna devam etti. Güneş ve hareket, üzerindeki bluzu terden sırılsıklam etmişti. Susuzluk da hiç yakasını bırakmıyordu. Güneş, batı göklerinin yarısına kadar alçaldığında, ileride kayalık bir yükselti belirdi. Senten, o sırf tek düze görünümün bozulmasının sevinciyle adımlarını hızlandırdı ama kısa zamanda tekrar yavaşladı. Bir günlük yürüyüş gücünü tüketmişti. "Üç gündür bir şey yemedim. Dünden beri de bir şey içmedim." Kayalık yükselti hiç yaklaşmıyordu. Sonunda dinlenmek üzere oturmak zorunda kaldı. Oturduğu anda da susuzluk onu kudurttu. "Yakında su içmezsem yoluma devam edemeyeceğim," diye fısıldadı. Karşıki kayalara baktı. Birden inanamıyormuş gibi doğruldu. Gözlerini kırpıştırdı, yoksa hayal mi görüyordu? "İnsanlar," diye fısıldayarak ayağa kalktı. "İnsanlar!" Sendeleyerek yürüdü. Kayaların üzerine oturmuşlardı. Gökyüzüne karşı silüetlerinin hareketi görünüyordu. Senten yüksek sesle güldü. Onlara elini salladı. "Ne kadar kalabalıklar! Deliriyor muyum yoksa?" bağırmak istedi. Sesi gıcırtı gibi çıktı. Sonunda uğradığı hayal kırıklığı öyle yıkıcı oldu ki kendini tokat yemiş gibi hissetti. "Fok balıkları," diye fısıldadı. Sesleri denizden ona kadar gelmeye başlamıştı. Bir süre kendinde yoluna devam edecek gücü bulamadı. Sonra zorlanarak bir ayağını ötekinin önüne attı, kayalara doğru yürüdü. Birkaç yüz fok vardı kayalarda, birçoğu da denizde yüzmekteydi. Rüzgar kokularını Senten'e getirdi. Yaklaştığında hayvanlar denize doğru çekildiler. Kayalardan soytarıcı hareketlerle atlayıp suya dalıyorlardı. Aralarında düzinelerce yavru da vardı. "Ah, bir tanesini yakalayabilsem şunların," dedi içinden. Çakıyı sağ eliyle kavrayıp bıçağını açtı. "Çabucak bir şey yemek zorundayım." Ama onun yaklaşmasından ürken hayvanlar peş peşe suya atlayıp gidiyorlardı. Koşmaya başladı. Bu hareketi hayvanların kayalardan kalabalık gruplar halinde atlamalarına yol açtı. En yakınındakine daha 100 metre yolu vardı. Vazgeçti. Soluk soluğa durdu. Tüm koloninin denize atlayıp kurtulmasını seyretti. Birden hayvanların arasında hırçın bir telaş hissetti. Koro halinde korku çığlıkları atıyorlardı. Kayalar arasından koyu renk, çevik bir kurt gibi iki gölge fırladı. Fok sürüsünün en kalabalık yerine daldı. Senten durumu hemen kavradı. Onun yaklaşması fokların dikkatini dağıtmış, yırtıcı hayvanlara fırsat vermişti. Bunların kahverengi sırtlan olduğunu anlayamadı. Gördüğü resimlerden yalnızca büyük, benekli sırtlanları tanıyordu. Afrika ile ilgili kitaplarının hemen hepsinde vardı büyük sırtlanların resmi. Bu hayvanlarsa Hollandalı göçmenlerin plaj köpekleri dedikleri türdendi. Boyları kısa, kulakları sivri, yeleleri sarkık, küllü sarı tüyleri uzundu. Foklara saldırırken heyecandan kabarık duruyordu o tüyler. Yavruların en küçük, en savunmasız olanlarını seçtiler. Enselerinden yakalayıp ağızlarında sallandırarak uzaklaştılar. Anaların o yavruları korumak için gösterdikleri çabalara aldırış bile etmediler. Senten tekrar koşmaya başladı. O yaklaşırken dişi foklar artık her şeyden vazgeçip kendilerini kayalardan aşağıya attılar. Senten suların oraya sürüklemiş olduğu bir tahta parçasını kaptı, kayaların dibi sıra en yakınındaki sırtlanın yolunu kesmek üzere koştu. Sırtlan sürüklemekte olduğu gürültücü bebek fokla uğraşıyor, zorluk çekiyordu. Senten onun önüne geçmeyi başardı. Hayvan durdu, başını ürkütücü biçimde öne eğdi. Senten'in yaklaşmasına baktı. Yavru fokun vücudundan kanlar boşanıyordu. Sırtlanın demin kaptığı yer derin yaralanmıştı. İnsan yavrusu gibi de ağlıyordu. Sırtlan korkunç biçimde hırladı. Senten olduğu yerde durdu, sopayı savurup ona haykırdı. "Bırak onu, defol, pis hayvan, bırak onu!" Bu saldırgan tavrı sırtlanda çekingenlik yaratmıştı. Bunu fark edebiliyordu. Hayvan tekrar hırladı ama bir iki adım geriledi. Kıvranan avının başına, onu korumak istercesine çöktü. Senten onu bakışlarıyla dondurmaya çalıştı. O korkunç sarı gözlere baktı. Baktı, sopayı salladı, bağırdı. Sırtlan birden yaralı foku ağzından düşürüp dosdoğru Senten'e atıldı. Sarı dişlerini göstererek homurdandı. Senten bu anın en kritik an olduğunu içgüdüsel olarak anladı. Kaçarsa sırtlan onu kovalayacak, saldıracaktı. İleri fırladı, hayvanın saldırısını karşıladı. Bir yandan haykırışlarına daha bir kuvvet verdi. Sopayı olanca gücüyle savurdu. Besbelli sırtlan bu tepkiyi beklemiyordu, cesareti kırılıverdi. Geri dönüp avına doğru koştu. Dişlerini yine o ipek boyuna gömdü. Tekrar sürüklemeye başladı. Senten'in ayakları dibinde, kayalar arasında bir yarık vardı. Suların getirdiği yuvarlak taşlarla dolmuştu. Bir tanesini kaptı, taşın boyu portakal kadar vardı. Hemen sırtlana fırlattı. Başına nişan almıştı ama daha yakına düştü. Hayvanın ayağına çarptı. Ayağı kayalar üzerinde ezdi. Sırtlan bağırdı. Yavru foku düşürdü. Üç ayak üzerinde topallayarak uzaklaştı. Senten bir yandan koşarken bir yandan çakısını açtı. Köy kızıydı ne de olsa. Nice kez hayvanların kesilip yüzülmesinde Anna'ya yardım etmişliği vardı. Hızlı, acı vermeden işi bitirecek bir darbeyle yavrunun boğazını kesti, kanların akmasını bekledi. Sırtlan hırlayarak, inleyerek geri dönüyordu. Fena halde topallıyordu. Kararsızdı. Bu saldırıdan aklı karışmıştı. Senten iki avucuyla yarıktan birkaç taş topladı, ona savurdu. Bir tanesi sırtlanın çalı yeleli başına çarptı. Hayvan bir çığlık attı, 50 adım kadar uzağa kaçtı. Orada dönüp omzunun üzerinden geriye nefretle baktı. Senten hızla çalışıyordu. Anna'nın koyun keserken yaptığı gibi fokun karnını yardı, bıçağını dikkatli tutuyor, mideyi bağırsakları delmemeye çalışıyordu. Sonra bıçağı testere gibi kullanıp göğüs kafesini birleştiren kıkırdağı yardı. Kanlı elleriyle çevrede dolaşan sırtlana bir taş daha attı. Yavrunun midesini dikkatle çıkardı. Su ihtiyacı engel olamadığı bir çılgınlık yaratıyordu içinde. Susuz kalmanın, kendi karnındaki embriyonun varlığını da tehdit ettiğini hissetmekteydi. Ama yapacağı işi düşününce midesinin bulanmasını da engelleyemedi. Anna ona anlatmıştı. Benim çocukluğumda ne zaman süt kuzusu ölse çobanlar hep yapardı bunu demişti. Senten hayvanın mide torbasını kanlı avuçlarına aldı. Mide zarı, sarımsı ve yarı saydamdı. Sanki midenin içini görebiliyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Besbelli, yavru, sırtlanın saldırısına kadar hep annesinin yanında kalmış, oburcasına süt emmişti. Midesinin içi tıka basa sütle doluydu. Senten tiksintiyle yutkundu, sonra kendi kendine "Eğer içmezsen sabaha ölmüş olursun" dedi. Hem sen hem de Michael'ın oğlu. Mide kasını biraz deldi. Yoğun süt dışarı sızmaya başladı. Senten gözlerini yumdu, ağzını o deliğe dayadı. Sıcak sütü emmek, yutmak için kendini zorluyordu. Boş midesi alt üst oldu. İstemeyerek öğürdü. Boğulmasına ramak kaldı ama sonunda bu tepkisini kontrol altına almayı başardı. Sütün biraz balıksı bir tadı vardı. Yine de pek iğrenç sayılmazdı. İlk yudumu yutmayı başardıktan sonra tadını Anna'nın yaptığı keçi peynirine benzetti. Bir süre sonra biraz dinlendi. Ağzındaki kan ve sıvıları elinin tersiyle sildi. Yuttuğu sıvının vücudunda kaybettiklerinin yerini almaya başladığını hisseder gibi oldu. Bitkin vücuduna yeni bir kuvvet geldi. Sırtlana bir taş daha attı. Sonra sütün geri kalanını da emdi. Mideyi kesip açtı, son kalan damlaları yalayarak yuttu. Boş zarı sırtlana doğru fırlattı. "Bak, seninle paylaşıyorum," dedi hırlayan hayvana. Yavruyu kesti, başını bacaklarını ayırdı, onları da sırtlana attı. Köpek görünüşlü etobur kaderine razı olmuş gibiydi. Senten'den 20 adım ileriye oturdu. Kulakları dimdik, yüzünde umut dolu, hemen hemen komik bir ifadeyle kendisine atılacak lokmaları beklemeye başladı. Senten, kırmızı etlerden kesebildiği kadar ince şeritler kesti. Bu işi kemikten eti ayırabildiği sürece sürdürdü. Sonra şeritleri şal olarak kullandığı beze sardı, kalkıp geri geldi. Sırtlan hemen saldırdı. Kayalara bulaşmış kanları yalamaya, iskeleti kemirmeye koştu. Kayaların tepesinde rüzgar ve dalgalar kum taşlarını yontmuş, muhafazalı bir kovuk oluşturmuştu. Buranın Senten'den önce başkalarına da hizmet ettiği belliydi. Çoktan sönmüş bir ateşin külleri mağaranın tabanındaki kumlara karışmış dağılmıştı. Kumları karıştırdığında üçgen biçiminde küçük bıçağa benzer keskin bir taş buldu. Anna ile ikisi Morhom'daki çotanın arkasındaki tepelerde de bulmuşlardı buna benzer şeyler. İçinde bir özlem duygusu kabardı. Sonra kendine geldiğini fark etti. Bulduğu taş bıçağı bluzunun cebine koydu. Eski günleri hatırlamaktansa bugünün katı gerçeğini düşünmek için kendini zorladı. Ateş dedi kendi kendine. Oradaki kara, kömür değneklerini inceledi. Sonra çok değerli fok etlerini mağaranın ağzındaki bir kayanın üzerine koydu. Rüzgarda kurursa daha iyi olurdu. Aşağıya inip bir kucak dolusu tahta topladı. Hepsini eski ateşin yerine getirip üst üste dizdi. Ateş yakmakla ilgili bilgilerini hatırlamaya çalıştı. İki değnek, birbirine sürtmek gerek diye mırıldandı. Ateş öyle doğal bir insani ihtiyaçtı ki, şu anda onun sıcaklığından ve rahatlığından yoksun olmak, dayanılmaz bir mahrumiyet gibi gözüküyordu. Denizin sürükleyip getirdiği tahtalar, tuzu ve nemi emmişti. İçlerinden iki tanesini seçti. Aslında hangi tahtaların daha iyi yanacağını bildiği yoktu. Bu işi deneyerek öğrenmek zorundaydı. Parmakları acıyıncaya kadar uğraştıysa da ne bir tek kıvılcım ne de biraz duman çıkarabildi. Canı sıkkın, mağaranın dip duvarına dayanıp uzandı. Güneşin karadan denize batıp kayboluşunu seyretti. Akşam rüzgarı onu ürpertti. Şalına sımsıkı sarındı. İnce üçgen taşın göğsüne değdiğini duydu. Meme başlarının son zamanlarda nasıl hassaslaştığını, memelerinin nasıl irileşip sertleştiğini fark etti. Her nasılsa, hamileliğin kendisine ek bir güç verdiğine inanıyordu. Güneye doğru baktığında, Michael'ın özel yıldızını ufkun alt kesiminde gördü. "Aşernar" diye fısıldadı Michael. Onun adını anarken parmakları ince taşa tekrar değdi. Sanki o taş, Michael'ın ona armağanıydı. Elleri titreyerek, taşı çakısının madenine hızla sürttü. Mağaranın karanlığında beyaz kıvılcımlar uçuştu. Senten et parçalarını kömür ateşinde ızgara yaptı. Tadı hem danaya hem tavşana benziyordu. Her lokmanın tadını çıkara çıkara yedi. Sonra da fok yağıyla güneş yanıklarına masaj yaptı. Geri kalan pişmiş etleri ileriki günler için bir kenara koydu. Şalını omuzlarına sardı, sopayı yanına alıp mağaranın yan duvarına yaslandı. Dua etmem gerek. Duaya başladığında Anna'yı yanı başındaymış gibi hissetti. Eskiden yaptığı gibi Senten'i seyrediyordu sanki yine, çocukluğundaki gibi. Şükür sana büyük tanrım, beni denizden kurtardığın için, bana yiyecek içecek verdiğin için sana çok şükür. Ama duası dudaklarında yarım kaldı. İçinden şükretmekten çok sitem etmek geliyordu. İnançsızlık. Anna'nın sesi kulağında çınlamaktaydı. Duasına acele son verdi. Bir de Tanrım, bundan sonraki günlerde karşıma çıkaracağın sınavlar için bana güç ver. Ayrıca eğer rızan varsa bana bu sınavları hangi amaçla, hangi plana göre sunduğunu anlayacak ilhamı ver. Ancak bu kadar siteme cesaret edebilirdi. Duasına uygun bir son söz ararken uyuyakaldı. Uyandığında ateş zayıflamıştı. Kendisini neyin uyandırdığını anlayamadı. Derken durumunu hatırladı. Mağaranın ağzında büyük bir hayvanın kıpırdandığını hissetti. Yemek yiyordu hayvan. Seslerden öyle anlaşılıyordu. Hemen ateşe birkaç tahta parçası attı. Parlayan ışıkta sırtlanın silüeti belirdi. Gece onca dikkatle sarıp sarmaladığı et paketi bıraktığı kayanın üzerinde yoktu. Öfke ve umutsuzlukla titreyerek alev alev bir tahtayı kaptı, hayvana savurdu. "Seni iğrenç hırsız hayvan!" diye bağırdı. Sırtlan bir çığlık attı, koşarak karanlıklara dalıp gitti. 32. ayrımın sonu. Sayfa 235. Devamı 33. ayrımda.